Ayrım 4 Miras Robert Ludlum Sayfa 40 Böylece dev Scarlatti endüstrileri kurulmuş ve Giovanni Merighi Scarlatti'nin imparatorluğu doğmuş oldu. Kuruluş sahibi gibiydi, yaygın, güçlü, doymak bilmez. Merakıyla beraber şirketlerin sayısı da artıyordu. Kağıttan paketlemeye atlamak çok kolay oldu. Paketlemeden yükleme ve ulaştırma, ulaşmadan da üretim. Fikre devamlı olarak yeni bir fikir ekleniyordu. 1904 yılında 12 yıllık evlilikten sonra Elizabeth Wickham Scarlatti, kocasıyla beraber doğuya taşınmalarının daha düşünceli bir davranış olacağına karar verdi. Kocasının servetinin günden güne artmasına rağmen insanlar tarafından sevilmesi yok denilecek kadar azdı. İrlandalılar çekilmez insanlardı ama bu Giovanni'nin yaptıkları da kimsece kabullenilmiyordu. Elizabeth'in annesiyle babası öldü. Onların ölümüyle de Elizabeth'in zaten çok az olan toplumsal bağı koptu. Fowler kağıt fabrikalarından Franklin Fowler, Scarlatti'ler karşısındaki tutumu gayet güzel açıklıyordu. O serseri kulüp binasının ipoteğine sahip olabilir ama biz de onu kulübe üye yaparsak Allah canımızı alsın. Bu genel tutumun Giovanni üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Böyle işlerle uğraşacak ne vakti ne de isteği vardı. Elizabeth'in de vakti ve isteği yoktu. Çünkü o evlilik yatağından başka yerlerde de kocasının ortağıydı. Ama toplumun kendilerini böylesine itmesini çocukları için istemiyordu. Tanrı Elizabeth ve Giovanni'ye 3 erkek çocuk vermişti. 9 yaşındaki Roland Wickham, 8 yaşındaki Chancellor Drew ve 7 yaşındaki Ulster Stewart ve daha çok küçük olmalarına rağmen ailelerinin toplum dışı bırakılmalarının çocuklar üzerindeki etkisini Elizabeth seziyordu. En iyi okullardan biri olan Evanston'a gidiyorlardı ama ders saatleri dışında hiçbir arkadaşları yoktu. Doğum günü toplantılarına hiç çağrılmaz, toplantı olduğunu ertesi gün duyarlardı. Kendi yaptıkları çağrılar ise dadılar tarafından soğuk bir şekilde cevaplandırılıyordu. En tedirgin edici durum ise arkadaşlarının okulda çocuklarla alay etmeleriydi. Scarlatti spagetti, Scarlatti spagetti. Elizabeth ailesinin işe baştan başlaması gerektiğine inanmıştı. Hatta Giovanni ile kendisinin de. Eğer kocasının ana yurduna dönüp de Roma'yı satın almak zorunda kalsalar bile bunu yapmaları gerekiyordu. Ama Elizabeth Roma'nın yerine New York şehrine bir gezinti yaptı ve orada ummadığı bir şeyle karşılaştı. New York çok karışık bir şehirdi. İş çevrelerinde Giovanni Merighi Scarlatti yalnızca Orta Batı'daki birçok Amerikan şirketine makine planları satan bir İtalyan bulucu olarak tanınıyordu. İtalyan bulucu, Amerikan şirketleri. Elizabeth ayrıca Wall Street'teki bazı kişilerin Scarlatti'nin parasının İtalyan gemi şirketlerinden birinden geldiğine inandığını anlamıştı. Öyle ya, adam zaten Chicago'nun en iyi ailelerinden birinin kızıyla evlenmemiş miydi? New York'ta karar kıldı. Elizabeth ailesinin geçici olarak Delmonico Oteli'nde kalması için ayarlamalar yaptı. Yerleştikten sonra kararının ne kadar yerinde olduğunu anladı. Çocuklar coşku içindeydiler. Yeni okullar, yeni arkadaşlar onlara çok ilginç geliyordu. Bir ay içinde Giovanni Hudson Nehri üzerinde batmakta olan iki kağıt fabrikasından hisseler alarak onları birleştirme çabalarına başlamıştı bile. Scarlatti'ler Delmonico Oteli'nde 2 yıla yakın bir süre kaldılar. Eğer Giovanni şehirdeki evin bitmesiyle daha yakından ilgilenseydi bu pek gerekli olmazdı. Bu arada mimar ve müteahhitlerle yaptığı uzun konuşmalar sonucunda kendine yeni bir ilgi dalı bulmuştu, toprak. Bir akşam Elizabeth ile Giovanni otel dairelerinde yemek yerlerken adam birdenbire $210,000 bir çek hazırla dedi.
$210,000 bir çek mi dedin?
Evet, ekmeği verir misin?
Ama bu çok para değil mi?
Bizim paramız yok mu?
Evet var ama $210,000... Bu yeni bir fabrika mı?
Sen sadece bana çeki ver Elizabeth, sana bir sürprizim var.
Kadın kocasına gözlerini dikti. Biliyorsun senin kararlarını hiç sorgulamam ama yine de derim ki...
Peki peki, Giovanni gülüyordu. Sen sürpriz olmasını istemiyorsun söyleyeyim. Ben baron gibi bir şey olacağım.
Ne gibi dedin?
Baron, kont, sen de kontes olabilirsin.
Hiç anlamıyorum.
İtalya'da bir adamın bir iki tarlası, birkaç tane de domuzu varsa o baron gibi bir şey sayılır. Birçok kişi baron olmak ister. East Island'dan birkaç kişiyle konuşuyordum. Bana Lord Island'dan birkaç otlak satacaklar.
Giovanni, oraları çok kıymetsiz. Dünyanın bir ucu Long Island.
Kafanı kullan kadın. Daha şimdiden atların duracağı yer kalmadı. Sen bana o çeki yarın vermelisin. Karşı koyma lütfen. Yalnızca gülümse ve bir baronun karısı gibi ol.
Elizabeth Scarlatti gülümsedi.
Don Giovanni Merighi ve Elizabeth Wickham Ferraralı Scarlatti.
İtalyan Ferrara evi, Amerikan adresi Delmonico, New York. Elizabeth kartları pek ciddiye almamıştı. Kocasıyla arasında kişisel bir şaka şeklini almıştı kartlar. Ama yine de gerektiğinde işe yarıyorlardı. Scarlatti zenginliğine yaraşır bir tanıtma görevleri vardı. Onları tanıyanlar hiç kont veya kontes demiyorlardı. Ama bir de ne olur ne olmaz diye düşünenler vardı. Ayrıca ufak bir olanak. Bir de kartlarda gözükmemesine rağmen uzun ömrünün bundan sonraki bölümünde herkes Elizabeth'ten Madame diye söz ediyordu. Madame Elizabeth Scarlatti. Ve Giovanni artık masanın bir ucundan uzanıp karısının çorba kasesini kendi önüne alamıyordu. Arazinin satın alınışından 2 yıl sonra 14 Temmuz 1908'de Giovanni Merighi Scarlatti öldü. Adam yanarak ölmüştü. Elizabeth haftalarca uyuşukluktan kurtulamayarak anlamaya çalıştı. Yardım isteyebileceği kimsesi yoktu. Giovanni ile Elizabeth sevgili, arkadaş, ortak ve birbirlerinin vicdanıydılar. Birinden biri olmadan yaşamak fikri hayatlarının tek korkusu olmuştu. Ama artık o gitmişti ve Elizabeth biliyordu ki bu imparatorluğu eğer birine bir şey olursa öteki yıkılmasına izin versin diye kurmamışlardı. İlk işi Scarlatti Endüstrilerinin dağınık yönetimini bir baş altında toplamak oldu. Yüksek yöneticiler ve aileleri Orta Batı'dan alınarak New York'a getirildi. Elizabeth'in denetiminden geçirilmek üzere bütün karar düzeylerini ve belirli sorumlulukları saptayan belgeler düzenlendi. New York ofisleriyle her fabrika arasında bir telgraf ulaşımı kuruldu. Elizabeth iyi bir generaldi ve ordusu da iyi yetiştirilmiş ve güçlü bir kuruluştu. Zaman da onun yanındaydı. Kişileri iyi inceleyebilmesi de geri kalanının çaresine bakıyordu. Şehirde mükemmel bir ev yaptırılmıştı. Newport'ta bir sayfiye evi, Oyster Körfezi'nde bir yalı almıştı. Her hafta kocasının şirketlerinin yöneticileriyle yorucu görüşmeler sürdürüyordu. Yaptığı en önemli işlerin başında çocuklarını Protestan demokrasisine alıştırması gelir. Nedenleri ve düşünce şekli gayet basitti. Oğullarının giydiği ve bundan sonra içinde yaşayacakları çevrelerde Scarlatti adı yersiz, hatta kaba saba kaçıyordu. Çocukların soyadları mahkemede Scarlett olarak değiştirildi. Tabii kendisi için Don Giovanni'ye ve Ferrara geleneklerine derin saygısından bir değişme olmadı. Elizabeth Ferraralı Scarlatti. Hiç adres verilmemişti. Çünkü Elizabeth'in hangi evinde olduğunu bilmek çok güçtü. Elizabeth iki büyük oğlunda ne Giovanni'nin yaratıcılık gücünün ne de kendisinin insanları anlayabilme yeteneğinin bulunmadığı gerçeğiyle karşılaşmıştı. En küçük oğlunun Ulster Stewart'ın ne olacağını kestirmek güçtü. Çünkü Ulster Stewart Scarlet bir sorun olmaya başlamıştı. İlk çocukluk yıllarında pek kabadayıydı. Elizabeth bunu en küçük olmasına, bundan ötürü de daha çok şımartılmasına bağlamıştı. Delikanlılık yaşlarına geldiğinde Ulster'da biraz değişiklik oldu. Her şeyin kendi dediği gibi olmasını dilemekle kalmıyor, bunda çok ısrar da ediyordu. Kardeşlerinin içinde bir tek o zenginliğini kötülükle kullanıyordu. Hatta hunharca denilebilir ki bu da Elizabeth'i çok üzüyordu. Ulster'ın bu tutumuyla ilk kez çocuğun 13. doğum gününde karşılaştı.
verilecek toplantıdan bir iki gün önce öğretmeni Elizabeth'e bir not göndermişti.
Sayın Madame Scarlatti, Ulster'ın doğum günü davetiyeleri ufak bir sorun haline gelmiş durumda. Çocukcağız kimlerin en iyi arkadaşları olduğuna bir türlü karar veremiyor. Çok arkadaşı olduğu için olacak ve bu nedenle de verdiği bazı davetiyeleri geri alarak başkalarına dağıtıyor. Eminim ki Park Lane Okulu Ulster Stewart için 25 kişilik sınırlandırmayı değiştirebilir.
O gece Elizabeth Ulster'a davetiyeler için söylenenin doğru olup olmadığını sordu. Evet, bazılarını geri istedim, kararımı değiştirmiştim.
Neden? Çok kaba bir davranış bu.
Neden olmasın, gelmelerini istemiyordum.
Öyleyse neden önce verdin davetiyeleri?
Evlerine koşup annelerine babalarına bana geleceklerini söylesinler diye. Çocuk gülüyordu. Sonra da geri gidip gelemeyeceklerini söylemeleri için.
Ama bu korkunç bir şey.
Ben öyle düşünmüyorum. Onlar benim toplantıma değil senin evine gelmek istiyorlar.
Princeton'daki ilk yılında Ulster Stewart Scarlett kardeşlerine, sınıf arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tabii Elizabeth'e en çirkin gelen de hizmetçilere karşı garip bir nefret eğilimi göstermeye başladı. Sadece Elizabeth Scarlatti'nin oğlu olduğu için herkes onun bu haline dayanabiliyordu. Ulster şımarık bir genç adamdı ve Elizabeth bunu düzeltmek için bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. 1916'nın Haziran'ında bir hafta sonu için Ulster'ı eve çağırdı ve ona bir işe girmesinin doğru olacağını söyledi.
Çalışmayacağım.
Çalışacaksın, bana karşı gelemezsin. Ve Ulster annesine karşı gelemedi. Yazı iki kardeşi Long Island Sound'un zevklerini Oyster Körfezi'nde çıkartırlarken o Hudson üzerindeki bir kağıt imalathanesinde geçirdi. Yazın sonunda Elizabeth oğlunun işte neler yaptığını sordu.
Gerçeği öğrenmek istiyor musunuz Madame Scarlatti diye sordu oranın genç yöneticisi.
Tabii istiyorum.
Belki de bu yüzden işimden atılacağım.
Sanmıyorum.
Peki efendim, oğlunuz ham kağıtları sıkıştırma işiyle başladı. Siz öyle emretmiştiniz. Zor bir iş ama o da çok güçlü. Ama birkaç adamı dövdükten sonra onu oradan aldım.
Aman tanrım, neden bana söylenmedi bu?
Durumu tam bilmiyordum. Belki de adamlar buna sebep oldular sandım.
Nasıl öğrendiniz?
Kabahat Ulster'ınmış. Sonra onu yukarıdaki preslere koydum. Daha da kötü oldu. Herkesi işten kovmakla tehdit etmeye başladı. Hiçbir zaman işçilerin onun kim olduğunu unutmalarına izin vermiyordu.
Bana bildirmeliydin.
Ben kendim geçen haftaya kadar öğrenemedim ki. Üç adam işi bıraktı. Bir tanesinin dişçi masrafını ödemek zorunda kaldık. Oğlunuz adama kurşun sopayla vurmuş.
Bunları duymak çok korkunç. Bana bir fikir verebilir misin? Lütfen içtenlikle konuş benimle. Senin için daha iyi olur.
Oğlunuz güçlü, kuvvetli, genç bir delikanlı. Ama bundan başka bir yönü yok galiba. Bana kalırsa işe yüksekten başlamak istiyor. Belki de öyle yapması gerek. İmalathaneyi babası kurduğuna göre.
Bu ona hiçbir hak tanımaz. Babası en yüksekten başlamadı ki.
O zaman sizin bunu ona açıklamanız gerekecek. Bizim işimize yarayacağı pek benzemiyor.
Yani senin dediğin oğlumun doğuştan bir hakkı, çok çabuk atan bir tepesi ve hayvanınkine yakın gücü olduğu ama hiçbir yeteneği bulunmadığı değil mi?
Eğer bu benim işten kovulmamı öngörüyorsa ben kendime başka iş bulurum. Evet, oğlunuzdan hiç ama hiç hoşlanmıyorum.
Elizabeth adamı dikkatle süzdü. Galiba ben de pek hoşlanmıyorum. Gelecek haftadan başlayarak maaşına zam yapıyorum.
Elizabeth sonbaharda Ulster Stewart'ı tekrar Princeton'a yolladı. Yola çıktığı gün yazın işte olup bitenleri genç adamın yüzüne vurdu. O pis İrlandalı köpoğlu köpek hep benimle uğraşıyordu zaten. Biliyordum beni çıkarttırmaya çalıştığını.
O pis İrlandalı köpoğlu köpek gayet iyi bir yönetici.
Sana yalan söylemiş, hepsi yalan.
Hepsi gerçek. Bir sürü adamın seni mahkemeye vermesini önlemiş. Ona teşekkür etmelisin.
Topunun canı cehenneme, domuzlar.
Konuşma şeklin iğrenç. Sen kim oluyorsun ona buna laf etmeye? Ne yaptın ki bugüne kadar?
Bir şey yapmam gerekmiyor ki.
Niçin? Sen kimsin? Hangi olağanüstü yeteneklere sahipsin bilmek istiyorum.
Sen bunu öğrenmek istiyorsun değil mi? Para kazanmak için ne yapabileceğimi.
Başarının ölçülerinden biridir bu da.
Senin tek ölçün.
Ve sen bunu kabul etmiyorsun.
Tam üstüne bastın.
Öyleyse git misyoner ol.
Aman teşekkür ederim.
O zaman iş dünyasında başarı kazanacağını sanma. Belirli bir yetenek gereklidir orada yaşayabilmek için. Baban gayet iyi bilirdi bunu.
Baban dalavere yapmasını bilirmiş. Duymadın mı sanıyorsun? Senin gibi herkesi elinde oynatmayı bilirmiş.
Baban bir dahiydi, kendi kendini yetiştirdi. Sen ne yaptın? Babanın sana bıraktıklarıyla yaşamaktan başka hiçbir şey yaptın mı? Onu bile kibarca yapamıyorsun.
Bok!
Elizabeth birdenbire durarak bir an için oğlunu seyretti. Tamam, tanrım, şimdi anladım. Senin ödün kopuyor. Çok kendini beğenmişsin ama beğenilecek bir yönün yok. Çok acı olmalı bu bir insan için.
Oğlu odadan fırlayıp çıkınca Elizabeth uzun bir süre biraz önceki konuşmayı düşündü. Yürekten endişeleniyordu. Ulster çok tehlikeliydi. Çevresinde başarının tüm meyvelerini görüyordu. Ama kendinde bu başarıya katkıda bulunmasını sağlayacak güç ve yetenek yoktu. Onu hep dikkatle izlemek gerekecekti. Sonra üç oğlunu birden düşündü. Utangaç yumuşak Roland Wickham, çalışkan Dakik, Chancellor Drew ve kendini beğenmiş Ulster Stewart. 6 Nisan 1917'de ortaya kendiliğinden bir çözüm çıktı. Amerika Dünya Savaşı'na katıldı. Savaşa ilk giden Roland Wickham oldu. Princeton'dan son yılında ayrıldı ve Fransa'ya döndü. Topçu teğmeni Scarlet olarak yola çıktı, cephedeki ilk gününde öldürüldü. Geriye kalan iki kardeş ölenin öcünü almak için tasarılar kurdular. Öç almak Chancellor Drew için anlam taşıyordu. Ulster Stewart için ise yalnızca bir kaçış yoluydu. Ama Elizabeth Giovanni ile birlikte kurdukları imparatorluğun savaşla ortadan kaldırılmasına izin veremezdi. Oğullarından biri evde kalmalıydı. Soğukkanlı hesaplar yaparak Chancellor'a kalmasını emretti. Ulster Stewart savaşa katılabilirdi. Ulster Stewart gemiyle Fransa'ya gitti. Cherbourg'da başına kötü bir şey gelmedi. Cephede hele Meuse Argonne'da kendinden oldukça iyi söz ettirdi. Savaşın son günlerinde düşmana karşı gösterdiği cesaretten ötürü madalya kazandı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 48.